güzel güzel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz yine bugün de sevgili dinleyicilerimiz sizlere. İşte Hayatın Sesleri başladı. Bugün de programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Baykal Dalavant ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Türkiye'den sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi, selam ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz bugün de. 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağımızı da hatırlatalım programımızın başında. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin her zaman olduğu gibi şimdi ilk müziğini dinleyelim.
Zaman hızlar.
sarsın gecede vaktimiz varken.
Onu gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyo konuğumuz gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Sayın Cem Cengiz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Evet, bahar aylarında mide ağrılarından, ülserin verdiği rahatsızlıktan yakınanların sayısında artış oluyor.
Doğru.
Bu şikayetlerin artmasının bahar aylarıyla nasıl ilişkilendirebiliriz acaba?
Bahar aylarında, özellikle mevsim geçişlerinde, ilkbahar, sonbahar aylarında insanların genel olarak vücuttaki bir takım biyokimyasal değişikliklerden kaynaklanan mide asit salgılarında artış oluyor. Dolayısıyla asit salgısı arttığı zaman da gastrit, ülser yakınmalarında artış oluyor. Bizim yazın örneğin bu kadar sık hastamız olmaz. Yazın daha rahat geçen bir dönemdir. Ama özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında gastrit ve ülser yakınmaları artar. Dolayısıyla hastalar doktorlara
sıcak daha sık mı iyi gelir, soğuk mu iyi gelir? Neden yaz ve kışın bu kadar çok hissedilmez?
Aslında direkt ısı değişikliğiyle alakası yok ama vücuttaki bir takım hormonal ve biyokimyasal değişikliklerin sonucu asit salgısının artması önemli burada. Tabii ülserin oluşumunda asit önemli bir faktör olsa da tek faktör değil. Belki de en önemlisi, bahsetmemiz gereken Helicobacter pylori denilen bir mikrop. Eski yıllarda bu mikrop bilinmiyordu. Bizim büyüklerimizin zamanında ve sadece o yüzden asit giderici ilaçlar veriliyordu. Ama şimdi midede olmaması gereken bu bakteri maalesef bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık görüldüğü için gastrit ve ülserin en sık nedeni olarak kabul ediliyor. Ve bu bakteriyi muhakkak tespit ve tespit ettiğimiz vakalarda da muhakkak tedavi etme yönüne gidiyoruz.
O zaman bahar geldi, midem ondan ağrıyor, geçer ya da yanmalarım var gibi şikayetleri de göz ardı etmemek.
Kesinlikle.
Mutlaka bir hekime
görünmek
gerekiyor.
Şimdi arabamızdan ses geldiği zaman bir hafta bakıyoruz, devam ediyor, tamirciye götürüyoruz. Vücudumuz da eğer bizi bir ay süresiyle uyarıyorsa, bu gibi yakınmalar bir ay süreyle devam ediyorsa, tercihen bir gastroenteroloji uzmanına, onun olmadığı yerde bir dahiliye uzmanına başvurması lazım ki doğru tedavi, doğru tanı koyalım ilk önce. Doğru tanı, sonra doğru tedavi.
Evet. Şimdi hangi hastalıklar artıyor bahar ayları ile birlikte? Ülser,
özellikle
reflü,
ülser. Evet. Ülser artıyor. Ülser, isterseniz kısa tanımlarını yapalım.
Lütfen, evet.
Şimdi reflü dediğimiz olay mide asitinin yemek borusuna kaçması. Bu çoğu zaman yemek borusuyla midenin birleştiği yerdeki bir gevşeklikten kaynaklanıyor. Bazı gıdalarda, reflüjenik gıdalar dediğimiz gıdalarda bu olayı tetikliyor.
Hangi gıdalar bunlar?
Örneğin salçalı yağlı yemekler, mayalı yiyecek ve
içecekler,
simit, poğaça, susam, şalgam suyu, turşu, çikolata, alkolik içecekler, kahve ve çikolatanın fazlası, bunlar tetikleyen gıdalar. Aslında fizyolojik reflü birçok insanda var. Ama bunun sıklığı arttığı zaman, haftada iki seferden daha fazla olduğu zaman daha hasar yaratıcı.
Nedir reflünün belirtileri?
Klasik belirtileri ekşime, yemek borusunda yani göğüs kemiği altında yanma ve ağızda acı su gelmesi. Ama bir de atipik belirtileri var ki bunlar boğazda gıcıklanma, kuru öksürük, nefes almada zorluk hissi, seste çatallanma, kabalaşma gibi bir takım üst solunum yolunu düşündüren atipik belirtilerle de gelebiliyor aslında. O yüzden kulak, burun, boğaz ve göğüs hastalıkları bölümüyle bizim ortak bir konumuzdur aslında reflü.
Evet.
Çünkü solunum yolu hastalıklarını, başta astım olmak üzere, açıklanamayan farenjit, laranjit olmak üzere solunum yolu hastalıklarını da tetikleyebilir reflü.
Evet. Peki gastrit?
Gastrit midenin yüzeyel iç yüzeyini döşeyen tabakasının yüzeyel bir tahrişi. İşte bunun en sık nedeni bizim ülkemizde Helicobacter pylori enfeksiyonu. Ama öte yandan Özellikle sık kullanılan ağrı kesiciler, kortizonlu ilaçlar, alkol ve sigara da yine gastrite de olabilen diğer faktörler. İki faktör bir araya geldiği zaman, örneğin bir kişide eğer hem Helicobacter pylori varsa midesinde, hem de sık ağrı kesici kullanıyorsa, aspirin alıyorsa veya kortizonlu ilaçlar kullanıyorsa, tabi bu kişide gastrit ve ülser riski artar. Ülser ise midede ya da 12 parmak bağırsağında, bazen de yemek borusundaki derince yaralardır.
Hı hı. Bunlar gastrit daha derin mi yaralar. Ülsere çevirir gastrit, tedavi edilmediği takdirde?
Hayır, aslında o doğru bir tanım olmaz. Evet. Çoğu zaman ülser gastrit zemininde gelişir, evet. Ama her gastrit ülsere dönüşecek diye bir kaydı yok.
Yok.
Helicobacter pylori'si olan hastaların da %20'sinde ancak ülser oluyor. Birçoğunda evet %80'inden fazlasında Helicobacter pylori kronik gastrite neden oluyor. Ama %20 kadar hastada ülsere neden oluyor. Yani Helicobacter pylori de asit de ülser oluşumunda tek başına faktör değil. Genetik faktörler de önemli. Örneğin 12 parmak bağırsağı ülseri olan hastaların yaklaşık yarısında aile öyküsü vardır. Ailelerinde ülser olan hastalar vardır. Yani çok faktörlü bir olay aslında ülser hastalığı.
Evet. Şimdi genelde üst karın ağrısıyla, yani mide ağrısıyla mı geliyorlar?
Doğrudur.
Sizlere?
En sık yakınma hastanın göğüs kemiği ile efendim göbek deliği arasında üst karın diye tabir ettiğimiz avuç içini kaplayan bölgede genellikle yarım saatten uzun süren, geceleri de olabilen, sırta vurabilen ve tekrarlayan ağrıdır. Ama bazı hastalar kazınma, rahatsızlık hissi, tam tanımlayamadıkları bir rahatsızlık hissi gibi yakınmalarla gelebilirler. Ayrıca,
ama size gelmeden önce mutlaka kendi o çiğneme tabletlerinden, evet, ya da o şuruplardan içmişlerdir.
O da bizim için bir gösterge oluyor. Eğer o dediğiniz işte antasit dediğimiz çiğneme tabletlerinden hasta fayda görüyorsa, bu bizim için indirekt olarak bunun bir gastrit ya da ülser olabileceğini düşündürüyor. Tabii doğru tanı ancak endoskopik yöntemlerle mümkün. Hı hı. Yani biz hasta geldiğinde tabii dinliyoruz, anamnez dediğimiz işte onun öyküsünü dinliyoruz, muayene ediyoruz. Fakat hasta ne kadar da hani kendisini doğru ifade etse, o doğru tanı için yeterli değil. Çünkü bunu hasta da ayırt edemez. Reflüyü, gastriti ya da biraz sonra belki bahsedeceğimiz diğer ayrıcı tanıları. Doktor da sadece basit muayene ya da anamnezle bu işi çözemez. Artık son 30 yılda tıp giderek artan derecede görme ve görüntülemeye dayanır hale geldi. Yani doktorlar doğru tanı koyabilmek için çeşitli görüntüleme yöntemlerini kullanıyorlar.
Endoskopi de bunlardan biri
ve son özellikle 20-30 yıldır oldukça gelişti.
Ama bundan dolayı da korkup gelmeyen hastalarınız vardır.
Doğru, ama ben hastalarıma tabii şunu söylüyorum. Yani iyi imkanlar ve hasta konforunu gözeten merkezlerde efendim damardan hatta uyutan ilaçlar eşliğinde sedasyon dediğimiz yöntemle yapılan o kısacık 5 dakikalık endoskopi hastaya hiçbir rahatsızlık vermiyor. Ve hatta çoğu hastamız bize sonradan diyorlar keşke daha önce gelseymişiz.
Peki niye bu kadar korkulur acaba endoskopiden?
Çoğu zaman tabii kalabalık
hortum
ortamlarda.
Hortum yutmaktır halk arasında.
Doğrudur. Yani işte çok kalabalık merkezlerde ve uyutmadan yapılan işlemler maalesef hastaların gözünü korkutuyor. O bizim de sürekli hastalarla ikna ve tartışma yoluna gittiğimiz, bizi de rahatsız eden bir durum. Ama inşallah işte artık Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kalitesinde artış gözle görülür bir artış var. Dolayısıyla zaman içerisinde bu korku bizim ülkemizde de azalıp kaybolacaktır diye ümit ediyorum.
Tabii ki her şikayette hemen endoskopi yapma yoluna gitmiyorsunuz değil mi? Nedir endoskopiye götüren şikayetler?
Şimdi gastrit, midenin yüzeyel tahrişi dediğimiz gastrit, daha çok mide yanması, şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi şikayetlerle hastayı rahatsız ediyor. Ama tekrarlayan ağrılar ve uzun süreli ağrılar, Eğer hastada bulantı, kusma, efendim dış renginde siyahlaşma gibi bir takım alarm semptomları, hele bir de böyle bir hastada eğer kansızlık da varsa, o zaman endoskopiyi öncelemek lazım. Artı tabii ayrıcı tanı dediğim gibi önemli. Şimdi her bu bölgenin ağrısı ülser olacak diye bir şey yok. Aslında bize geldiğinde bu anamnez ya da yani hikaye ve muayenesini takiben bizim sıkça kullandığımız ultrason dediğimiz bir yöntem var. Aslında endoskopiye geçmeden önce belki onu da hemen kısa evet, bir lütfen. İnceleme yapmak mantıklı oluyor. Çünkü bu şekilde hep gastrite, ülsere yorarak birçok mide hapı kullanıp geçmediği için bize gelen hastalarda ultrasonda bir bakıyoruz ki hastada safra kesi taşı var, iltihabı var. Kolestit dediğimiz safra kesi iltihabı var ve bu safra kesi taşı ne o sırada tanı koyuyoruz. Hastalar da şaşırıyorlar hatta bazen. Veyahut belki ondan da ciddi olarak pankreatit dediğimiz pankreasın iltihabi hastalığı çıkıyor altından. Tabii bunu da hem ultrason hem kan tahlilleri ve daha sonraki çekilecek tomografilerle tanı konuyor. Yani sadece ülser ya da gastrit ya da reflü değil, bununla karışabilecek diğer gastrointestinal hastalıkları akılda bulundurmak lazım. Belki onun da ötesinde hatta bir takım kalp hastalıkları da karışabiliyor. Özellikle de ülserle, reflüyle ve altında ciddi miyokard enfarktüsü yani kalp krizi geçiren hastalar ya da kalp zarında perikardit dediğimiz iltihabi durumlar çıkan hastalarımız oluyor.
Evet. Tabii ağrı kesiciler de bir diğer etken sanıyorum. Çok tüm önemli. Bunların ortaya çıkmasında
hem gastrit hem de ülser için çok önemli faktörler. Kanamalı gastrit, kanamalı ülser yapabilirler. Hele de işte Helicobacter pylori ile beraber alındıklarında yani hastanın eğer midesinde bilgisi dahilinde olan ya da olmadığı bir bakteriye bağlı kronik gastriti varsa bu zeminde kullanmış olduğu ağrı kesici, aspirin ve kortizonlu ilaçlar gastrit ve ülser riskini ciddi oranda artırır. Ve komplikasyonları da yani kanama ve bağırsak delinmesine kadar gidebilecek komplikasyonları da artırır. Fakat tabii insanlar şimdi ilaçlara daha kolay ulaşabiliyorlar. Mide ilaçlarından bahsediyorum. Dolayısıyla hemen öyle bir durumda bir mide ilacı kullanıp onu geçiştirme yoluna gidiyorlar. Evet. Tabii sigara, alkolden de belki bahsetmekte fayda var.
Evet.
Sigara hem ülserin oluşumunu kolaylaştıran bir faktör. Hem sık tekrar etmesini hem de yara iyileşmesini, ülser iyileşmesini de geciktiren bir faktör. Dolayısıyla biz yani sadece akciğer ya da kanser yönünden değil, mide yönünden, mide hastalıkları yönünden de hastaların sigaradan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Alkol de keza belki direkt olarak ülser yapıcı bir etkisi olmasa da mide ve bağırsağın iç yüzeyini tahriş ediyor ve asit salgısını artırıyor. Dolayısıyla ülseri gastriti olan bir hasta alkol aldığı zaman en azından daha rahatsız olacaktır.
Evet, tabii mevsim itibariyle artık yaz ayları geldi. Kızartmalar, mangallar, asitli içecekler, çaylar, kahveler bunlardan da birazcık sakınmak
özellikle
gerekiyor galiba.
Özellikle kahve, kola dediğiniz doğru. Kahve ve kola mideyi zayıflatan asit salgısını üzerinde de etkili faktörler. Mümkün olduğu kadar az tüketilmesinde fayda var. Evet. Çay içilebilir ama onu da açık almak lazım.
Evet. Şimdi tedavi edilmediği takdirde tüm işte gastrit olsun, reflü olsun, ülser olsun bir başka korkulan şey de mide kanseridir.
Doğru.
Ne zaman o raddeye gelir acaba? Hangi durumlarda?
Kronik gastrit ve Helicobacter pylori enfeksiyonu yani o midede bahsettiğim gastrit ülser yapan bakterinin mide kanserine yol açtığı artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmiş ve bir kanserojen etken olarak kabul
çok
edilmiştir.
Çok da fazla belirtisi olmayan, sinsi ilerleyen,
aynen öyle.
Çok çabuk
dolayısıyla
ilerleyen değil
kesinlikle.
Mi?
O yüzden ben hastalarıma şunu öğreniyorum her zaman. Tekrar eden yakınmalarınıza önem verin. Bu nedenle de bir uzmana başvurup doğru tanı almanızı sağlayın. Bir mide kanseriyle ülser yakınmaları arasında bir fark yok. Bazen hasta bu şikayetlerle kısa süreli de olsa birkaç aydan beri var olan şikayetleriyle bir geldiğinde altından mide kanseri çıkabiliyor. O yüzden tekrar eden yakınmalarına önem versinler. Özellikle Helicobacter pylori araştırılması önemli. Eğer varsa tedavi edilmeli. Ağrı kesici aspirin ve kortizonlu ilaçlar mümkün olduğu kadar az dozlarda ya da mümkünse hiç kullanılmamalı. Ve sigara alkolden de mümkün olduğu kadar tabii kanserojen etkisinden dolayı da uzak kalmalı.
Peki stresin etkisi nedir? Genellikle işte stres mideme vurdu derler.
Şimdi evet belki de son olarak ondan bahsetmekte de fayda var. Şimdi bize çok şiddetli mide ağrılarıyla gelen hastalar oluyor. Ve hemen icabında endoskopi alıyoruz. Aman acaba bir ülser var, delindi mi? O yani korkuyla bile hızlı bir şekilde endoskopi yaptığımız hastalarımıza bakıyoruz. Hiç ciddi bir şey çıkmıyor. Ya da telefonda bir hastam kötü bir haber alıyor. Hemen midesi ağrımaya başlıyor. O dakika orada ülser mi oldu?
Psikolojik
yani?
Mi peki bu?
Çünkü mideyi bağırsağı çalıştıran hepimiz için sinir sistemi. Hı hı. Midenin bağırsağın duvarında gözle görülmeyen çok karmaşık bir sinir ağı var. Ve bu sinir ağı hem midenin bağırsağın fonksiyonlarını sağlıyor hem de ağrı algısını sağlıyor. Bazı insanlar nasıl psikolojik olarak daha hassas olurlarsa bu kişilerin mideleri de daha hassas olabiliyor. Hı hı. Hastalar ciddi ağrılar çekebiliyorlar. Kendileri de şaşırıyor hatta bazen yani ülser ağrısı tanımlayarak gelip de çıkmadığı zaman. Ama doğrudur. Streste hakikaten direkt olarak gastrit ülser yapmasa da bizim ülser dışı dediğimiz formunda, fonksiyonel dispepsi dediğimiz formunda rahatsızlıklar yaratabilir.
Evet. O zaman stresten uzak yiyeceklerimize ve içeceklerimize dikkat ederek evet. Ama ağrılarımızı da önemseyip bir hekime başvurarak evet, güzel sağlıklı günler dileyelim dinleyicilerimize ve size de çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum. Sağ olun.
Biz de öyle. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim. Sevgili dinleyicilerimiz gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Sayın Cem Cengiz'di konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve müziğe dönüyoruz.
Yalnızım şehrin ortasında, yenilmişim daha ilk dakikada. Bir adam içinde ben varım, beni gören yok, içeride kalmışım. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Dolaşmışım ölümün etrafında. Zaman bize yeniden şans verir, yeni bir hayat savaşmak demektir. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında
zihin vesaire.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Sinan Canan yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, ENBE'in Bilimsel Kurul Başkanı, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesiyle bugün anne olmayla ilgili konuşacağız. Çünkü önümüzdeki pazar Anneler Günü. Şimdiden evet, annelerimizin o güzel gününü kutlayalım. Anne olmak kadının hayatında çok farklı, çok da güzel bir dönem aslında. Aslında hamilelikle başlıyor galiba bu farklılık. Sonradan annelerin beyni tamamıyla değişiyor galiba.
Vallahi aslında şöyle söyleyeyim. Erkekle kadın beyni arasında belirgin bir fark var ve bu farkın temel nedeni kadınların inanılmaz bir işe hazırlanıyor olmaları. İşte biz bu işe annelik diyoruz. Gerçekten çok inanılmaz bir şeydir biyolojik olarak. Detayları hani belki çok uzun uzun tartışılabilir ama herkesin bildiği tarafından bakacak olursak, bir insanın içinde bir organizma meydana geliyor, hızla büyüyor, bedenin bütün kaynaklarını neredeyse kullanıyor, vücudun bütün fizyolojisini, çalışma sistemini baştan aşağı değiştiriyor ve bu mesele 9 ay kadar sürüyor. 9 ayın sonunda o kadar işte aylar boyunca taşıdığı bir ağırlığı müthiş kasılmalarla vücudun dışına atması gereken bir sistem var. Yani iş bununla bitmiyor. Artı doğan yavru hiçbir şey yapamayacak halde. Ve maalesef babalar o yavruyu hayatta tutmak için yeterince donanımlı değiller. O yavrunun da temel bakımını sağlamak, onun ilk beslenmesini sağlamak, hayatı tanımasını sağlamak, beyin gelişimini yönlendirmek gibi, yani inanılmaz, başlı başına bir üniversite gibidir annelik. Çok zorlu, farklı sınıfları, fakülteleri olan çok zorlu bir süreç. Ama kadın dediğimiz...
Ama hiç mezun olunmaz o üniversiteden.
Aynen öyle, aynen öyle. Hele bizde hiç bitmiyor. Mesela Türk evet, annesi diye bir model var, onu da konuşuruz. Hiç hayat boyu devam ediyor. Ve yani kadın dediğimiz insan cinsiyet türü tamamen aslında bunun için yapılandırılmış. Hele ki beyne baktığınız zaman, beynin yapılanmasında doğumdan itibaren, yani her kız bebeğin doğumundan itibaren beyninin özellikle erkek beyninden farklı olduğunu görüyorsunuz. Ve annelerle babaların, işte hepimizin bildiği, içinde büyüdüğü ailelere baktığımızda görebileceğimiz belli davranış kalıp farklılıkları var. Annelerin davranışları ortalama olarak babalardan çok farklıdır. Onu konuşuruz birazdan. Bunlar da yine beyin devrelerinin, davranışsal devrelerin ve hormon sisteminin çok farklı dizayn edilmesinden kaynaklanıyor. Kadınlarda gördüğümüz o işte üzerine aşk romanları yazılan, destanlar kaleme alınan o incelikler, güzelliklerin hepsinde kaynağı aslında bir yerde biyolojinin anneliğe atfettiği bu aşırı önem. Bu neden bu kadar önemli? Şimdi bazen böyle söyleyince özellikle modern hayatta, hani biz biraz evlenme, aile kurma, efendim çoluk çocuk sahibi olmayı bir ikinci, üçüncü sıralara atabiliyoruz bazen. Unuttuğumuz bir şey var. Biz biyolojik bir organizmayız temelde. Ve bu dünyadaki yaklaşık da 2 milyon türden bir tanesiyiz. Ve bütün biyolojik organizmalar gibi de bizim de aslında bir numaralı bir görevimiz var. 2 numaralı görevimizden yüzlerce kat önemli, öyle söyleyeyim. Bu görevde genlerimizi, biyolojik özelliklerimizi bir sonraki nesle aktarmaktır. Bütün biyolojik organizmalarda da olduğu gibi vücudumuzdaki sinirsel, hormonal her türlü sistem bunu mümkün kılmak üzere ayarlanmıştır. Bunun sadece işte cinsel birliktelikle bebek yapmak gibi bir kısmı yok. Daha sonra o bebeklerin hayatta kalabilmesi, sağlıklı büyütülebilmesi gibi birçok aşaması da var. Dolayısıyla bu temel görevi bir kere daha masaya koyduktan sonra benim söylediğimin böyle çok mesleki abartı olmadığını herkes anlayacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten hayatımızda çok önemli bir şey. Tabii bu herkes çocuk yapmak zorundadır falan anlamına gelmiyor.
Evet.
Fakat böyle ayarlanmış bir organizmamız olduğunu bilirsek, hayatımızın değişik dönemlerinde yaşadığımız bazı işte ruhsal değişimler, gelgitler, şunların bunların da sebebine dair önemli ipuçları elde edebiliyoruz. Bu birçok terapide mesela işe yarar bir şey olarak kullanılabiliyor. Hele ki kariyer, hayat gailesi vesaire gibi nedenlerle aile ya da çocuk meselesine çok önem verememiş insanlar daha sonra bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu sıkıntılar insanların bu biyolojik gerçeklikleri hatırlatılarak ve onlar üzerine çalışılarak düzeltilebiliyor ya da etkileri hafifletilebiliyor. Çok temel güdülerimiz olduğu için bilmemizde fayda olduğunu düşünüyorum bu temel güdülerimiz.
Evet. Şimdi az önce dediniz ki babaların beyni annelerinkinden farklı işliyor. Nasıl bir fark var arada?
Benim anlatmayı en kolay bulduğum kısmı, anne ile babanın hepimizin bildiği bir temel davranış farkı var. Bu da anneler hep konuşur. Çocukla sürekli konuşurlar. Hiç adeta çeneleri durmaz. Özellikle çocuk 1-2 yaşına gelene kadar. Yemek yedirirken sürekli çeşitli taklitler, işte uçak geliyor, kamyon geliyor, garaja girirsin, aç ağzını. Çocuğun hareketlerini taklit etmeler. Göz göze bakışarak bol miktarda onunla davranışsal olarak senkronize olmaya, eş zamanlı olmaya çalışmalar. Babaya bakıyorsunuz, baba o kadar konuşkan değildir çocuk. Elbette oynar, işte sever, güler vesaire ama çocukla birebir böyle anne kadar yoğun bilişsel ilişki içerisinde değildir. Ve genellikle babaların konuşmaları daha kısa, işte direktifler halinde ya da işte espriler halindedir. Anneler ise adeta bebeği dışarıdan seslendiriyor gibidirler baktığınız zaman. Şimdi hiçbir anneye bu öğretilmez. Peki anneler neden genel olarak böyledir? İnsan türünün en önemli ayrılan özelliği çok aşırı sosyal bir canlı olması. Hı hı. Ve sosyalliği öğrenmenin yolu da bir şekilde insanlarla etkileşime geçmekten geçiyor. Biz doğduğumuz zaman beynimiz adeta bir bağlantı yumağı, dev bir spagetti gibi düşünebilirsiniz. Trilyonlarca bağlantı var. Hatta ilişkin hayatımızda ihtiyacımız olmayacak kadar çok sayıda bağlantı var. Fakat bebek doğduğunda hiçbir şey yapamaz. Neden? Bağlantısı çok beyninde ama uzman bağlantısı yok. Hı hı. Dolayısıyla bu bağlantıların ne yapacaklarını öğrenmeleri lazım. Bizim sevdiğimiz bir söz var. Beyin dünyaya geldiği zaman ne yapacağını bilmeyen tek organımızdır diye. Gerçekten öyle. O yüzden çocuk hiçbir şey yapamaz. Etrafla etkileşim başladığı zaman, sosyal etkileşimler, yavaş yavaş bu bağlantılar, işte bisiklete binmeyi öğrenmek gibi şekillenir yavaş yavaş. Ve o sosyal etkileşime karşılık vermeyi öğrenebilmeyi başlar. Bebeğe biyolojik olarak en yakın varlık da tabii ki anne. Bir kere içinden geldiği bir varlık bebek. Bebek annenin içinden geliyor. Ve dolayısıyla onun her şeyine son derece aşina, kokusundan kalp atışına kadar. Ve annenin özellikle beyninin kurgulanması gereği anneler otomatik olarak çocukla konuşma ihtiyacı hissediyorlar. Bu içgüdüsel bir devre olarak annelerde var. Ve bu konuşma sayesinde çocuk sürekli olarak bir etkileşim altında kalmış oluyor. Ve bu etkileşimde çocuğun beynini hızla şekillendiriyor. Şimdi buna ilişkin çok çarpıcı da klinik bulgular da var. Mesela ben sunumlarımda göstermeyi çok seviyorum. Her ne kadar vaka çok rahatsız edici olsa da. Aynı yaşta iki çocuğun beyin filmlerini koyuyorum karşılıklı. Bir tane çocuğun beyni gerçekten küçücük ve beynin içerisinde de böyle bayağı boşluklar var. Yani beyni bu çocuğun bayağı küçülmüş gibi. Özellikle tıp fakültesinde işte o küçük beyinli çocuğun sorunu nedir diye sorduğumda tıp fakültesi öğrencileri bir sürü hastalık saymaya çalışıyorlar ama o çocuk bildiğimiz anlamda hasta değil. Beyninin küçük olmasının sebebi anne ilgisizliği altında büyümüş olması.
Çok enteresan.
Anne ilgisizliği yemek su eksikliğinin yapmadığı kadar hasar verebiliyor,
evet,
insana.
Evet.
Bu çok önemli.
Bir de bu arada tabii annenin daha farklı duyguları da var. Koruma, kollama, korku, endişe, stres, hepsini bir arada yaşıyor aslında.
Aynen. Mesela beynimizde bir bölge vardır. Şimdi erkekte de kadında da var. Amigdala deriz biz buna. Badem demektir Latince. Amigdala bölgesinin işi bizi tehlikeye sokan bir durum olduğunda kırmızı alarma geçmektir. Kadınlarda bu bölge daha hassastır. Mesela yeni birisiyle tanıştıkları zaman beyinlerde hemen amigdala bölgesi faaliyete geçer. Kadınlar bir gerginlik yaşarlar. İşte bunu Türk filmlerinde eskiden güzel anlatırlardı. Böyle hemen işte hoş bir söz söyleyen bir adamı tokat atmak falan gibi abartırlar biraz Türk filmlerinde ama kadınlar bir gerginlik yaşar. Bu niye var diye baktığınızda kadınlar hani böyle korkak olduklarından değil, koruma refleksi içerisinde hem kendilerini hem de müstakbel bebeklerini ya da var olan bebeklerini, hı hı, koruma refleksiyle donatılmış daha hassas bir alarm sistemine sahiptir. Hepimiz şeyi biliriz, yani tavuk civcivleri tehdit edildiği zaman köpekler aslanlara saldırabiliyor. Tavuğu böyle çılgın bir koruyucu anne haline dönüştüren şey, tavuk zayıf bir hayvandır normalde.
Evet.
İnsanda da anne böyledir. Yeterli sebebi verdiğinizde, yani yavrusunun tehlikede olduğunu gördüğünde çılgına dönebilir. Ve önüne gerçekten pek bir engel koyamazsınız. Ama mesela erkekte de böyle işte cesur, efendim atılgan, sinirli durumlar olduğu gerçek. Ama bebeğe özel değildir. Yani erkek genel olarak atılgandır, genel olarak cesurdur testosteron hormonu sayesinde. Ama kadında spesifik olarak kendisini ve yavrusunu korumak üzere ekstra bir refleks var. Mesela, hı hı, bu yine beynin nasıl işte efendim soyu devam ettirmek ve o bebeğin hayatını korumak için özelleştiğini bize gösteren bir başka unsur aslında.
Peki çocuk büyüdükçe beynin işleyişi farklılık gösterir mi annede?
Şöyle, bir kere hamilelik döneminde sadece annede değil babada da değişiklikler oluyor bu arada. Onu da eğer unutturmazsanız
söyleyeyim.
Babalar
gününde konuşalım.
Tabii tabii. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hamilelik anneyi de babayı da sosyal ortamda son derece değiştiren bir şey aslında ve bebek sahibi olmak. Bir kere öncelikle söyleyeyim. Bir bebek gördüğünüzde düşünün size neler oluyor. Erkek olun kadın olun fark etmez. Bebekler çok sevimli şeylerdir. Evet. Yani o koca kafalarıyla işte efendim hiçbir şey yapamayan bedenleriyle, aciz durumlarıyla bizde büyük bir sevgi uyandırır. İçimizde bu sevgi ve şefkat olmasaydı biz bebekleri ihmal edebilirdik. Şimdi eğer bu sevgi ve şefkati algılayan beyin bölgelerinde bir hasar varsa zaten biraz önce bahsettiğim gibi ihmal vakaları ortaya çıkabiliyor. Gazetelerde, televizyonlarda maalesef bazen rastlıyoruz işte bebeğine şöyle eziyet etti, işte bazen işte öldürdü falan filan gibi haberlere rastlayabiliyoruz. Bunlar baktığınızda büyük oranda ya beyin hasarları ya hormon hasarlarıyla çok yakın ilişkili gözüküyor. Normal şartlar altında bir hamilelik dönemi bir de bebeğin doğduğu dönem diye ikiye ayırırsak. Hamilelik dönemi kadın metabolizmasının alt üst olduğu bir dönemdir. Başta rahimde oluşan bebek, rahimin içerisinde tutunduğu andan itibaren yeni bir organ gelişmeye başlar vücutta. Biz buna plasenta diyoruz. Plasenta anne ile bebek arasındaki işte madde alışverişini sağlar ve bebeğin beslenmesi için bir AVM gibi düşünebilirsiniz bunu. Bebek onun içinde büyür zaten. Ve bu beslenme süreci içerisinde bir sürü hormon salgılanır annenin kanına yeni. Hani bu hamilelik testlerinde falan tespit ettiğimiz hormonlar da onlardır aslında. Bu hormonlar bizim en iyi bildiğimiz etkisi işte annelerde bulantı kusma falan yapıyor diyebiliriz ama vücuttaki her şeyi değiştirir. Beyin bağlantılarını değiştirir. Beynin uyku uyanıklık döngüsünü değiştirir. Diğer bütün hormonların dengelerini etkiler. Mesela nasıl bir etki yapıyor bunlar? Hani ne oluyor da bu hormonlar bir işe yarıyor diye soracak olursanız hepimizin gene yakından tanıdığı bir örnek var. Bebek doğdu. İşte uyuyor yan odada. Anne ile baba da uyuyorlar. Bebek gak dediği zaman annenin genellikle uyandığını fark edersiniz. Bebeğin minicik bir sesi anneyi uyandırır. Bebek ortalığı yıksa bile babalar genellikle uyanmıyorlar. Sebebi şu, çok basitçe beynimizin sap dediğimiz bölümü, ensemizin altındaki bölümünde bizi uyku uyanıklık olayını ayarlayan bir bölüm var. Uyanık tutan yer orasıdır, uyutan yer de orasıdır. Normalde biz uyurken dışarıdan bir uyaran geldiğinde orası uyurken çok fazla uyaran almamamızı sağlar ama belli bir eşiğin üstünde mesela çok hızlı sarsılırsak uyanırız. Eşiğimizi yükseltir yani. Annelerdeki hormonlar bebeğin ses frekansına karşı olan eşiği düşürür. Yani ona anne beynini daha hassas hale getirir ama aynı hormon babada olmadığı için o yine işte top patlamasına ihtiyaç duyar uyanabilmek için gece. Ve anneler de genellikle kızıyorlar. Ya kalksana işte evet. Çocuğa bir baksana Murat'cığım falan
ama
diye.
Her annenin beyni de aynı işlemiyor tabii. Her
tabii
annenin
ki.
Beyni de
bu
farklı.
Bu söylediğim çok genel ortalama bir mekanizma. Bazıları çok hassas. Mesela bazılarını uyku tutmuyor bu yüzden. Bazıları uyanamayabiliyorlar vesaire. Bu farklılık var ama genel olarak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün hormon sisteminin yanında beyninizin işleyiş devrelerini bile temelden değiştiren bir süreç. Ve bir kadın zaten anne olduktan sonra bütün hal hareketleri ve davranışları da değişiyor. Bunu zaten herkes genellikle gözlemliyor. Burada bir anekdot da söyleyeyim. Kadınlar hamile oldukları dönemde eşlerinin vücutlarındaki hormonlar da değişiyor. Bu birkaç sene önce keşfedildi.
Evet.
Özellikle erkekte prolaktin diye bir hormon artıyor. Bu prolaktin hormonu erkekte cinsel aktiviteyi azaltıyor, onu daha şefkatli yapıyor, işte bulaşıklara yardım ediyor vesaire. O tarz özelliklerini biraz daha yumuşatıyor erkeği yani. Bu da tabii ki hamileliğin devamı ve kadının korunması için önemli bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor.
Evet. Peki kız ya da erkek çocuğa göre farklılık gösteriyor mu o
annenin
beyninin
durumu.
İşleyişi?
Daha sonra olduğunu düşünüyorum. Bu konuda direkt bir çalışma bilmiyorum fakat hani şu oğlan annesi dediğimiz durum var ya o herhalde ileride fark ediyor. Şaka bir tarafa çocuğun cinsiyetinden öte yani biraz çocuğun kendisi aslında tek başına değiştirir. Çünkü cinsiyet daha sonra çocuğun hayatı üzerinden kendini gerçekleştirecek olan bir şey. Fakat şöyle söyleyeyim mesela erkek ve dişilerin beyni farklı diyoruz genellikle ama bu fark biraz da sadece cinsiyete değil. Bazen annenin hamilelik döneminde yaşadığı strese de bağlı olabiliyor. Mesela bazen görüyoruz düşük oranlarda da %5 kadar olsa da erkek bebekler dişi beynine, işte kız bebekler erkek beynine sahip olabiliyor. Bunun cinsel yönelimlerle falan bir ilgisi yok. Bunlar tamamen erkek ve dişi normal bildiğimiz. Fakat mesela bir erkek birey daha kadınsı bir düşünce tarzına sahip olabiliyor. O kadın beyninde bildiğimiz işte efendim sözel yetenekler gibi efendim daha tedbir ve temkin gibi özellikleri daha fazla olabiliyor. Niye böyle diye bakacak olursanız diyelim savaş zamanlarında stresli dönemlerde hamile kalan annelerin stresten dolayı vücutlarında ekstra testosteron hormonu salgılanır. Şimdi testosteron erkek hormonu diyebiliyoruz ama kadınlarda da var. Stres durumunda daha fazla salgılanıyor normalden. Bebek kız da olsa anne karnında yüksek testosterona maruz kalınca dış görünüş olarak, davranış olarak, cinsel olarak kız oluyor, kız bebek oluyor. Fakat beyni erkek beyni olarak doğabiliyor ya da erkek beynine yakın doğabiliyor.
Evet.
Bu da onu daha hızlı risk alabilir. Belki daha kavgacı, daha az temkinli bir birey haline ileride dönüştürebiliyor. Tam tersi, eğer testosteron hormonu normalden azsa, işte efendim erkek bebeklerde dişi beynine sahip olarak, yani o erkek beyninin az gelişmişliği olmadan doğabiliyorlar. Tam gelişmiş bir beyni. Onlar da...
O zaman cinsel sapmaları bu yönde
değil,
değerlendirebilir miyiz?
Değil. Cinsel fonksiyonu hiç ilgisi yok.
İlgisi yok.
Bunlar tamamen en mütekamil şekilde erkek ve dişi bireyler. Hiçbir o konuda bir değişiklik yok. Fakat düşünme biçimleri, bilişsel alemleri farklı. Ve benim genellikle gözlemlediğim mesela erkek beyinli dişiler, dişi beyinli erkekler mesleklerinde fark yaratabiliyorlar, ilginç olabiliyorlar. Farklı düşünüyorlar çünkü kendi cinsiyetlerinden beklenenden farklı bir zihin yapısına sahipler. Böyle dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bunu da nereden biliyoruz? İşte parmakları ölçerek bunu tespit edebiliyorsunuz mesela. Şimdi radyoları başında bizi dinleyenler hemen kendilerine bakabilirler. Kullandıkları elin yani sağ ellerini kullanıyorsa sağ ellerinin. Avuç içlerine baksınlar, işaret parmaklarıyla yüzük parmaklarının uzunluğunu ölçmeleri gerekiyor. En alt boğumdan tepeye kadar. Yüzük parmakları işaret parmağından uzunsa, erkek beyinli demek bu. Eğer ikisi eşitse ya da yüzük parmağı işaret parmağından daha kısaysa, dişi beyinler anlamına geliyor.
Evet, ben
tekrar söylüyorum. Evet, yani cinsel yönelimle şununla bunun hiçbir ilgisi yok. Tamamen bilişsel dünyanız hakkında bir ipucu veriyor ama her şeyi de belirlemiyor bu. Onu tekrar söyleyeyim çünkü yaşamsal o yetiştirme sırasında karşımıza çıkan şeyler de bizi çok etkiliyor. Ama velakin bu hani temelimizi bilmek açısından önemli bir veri olabilir. Ben asistan arkadaşlarımın parmaklarına sürekli bakarım mesela. Onlara nasıl bir iş vereceğimi kararlaştırmak için.
Belirlemek üzere. Evet. Evet. Şimdi annelerin bu korkuları ve endişeleri hani dediniz ya en başta üniversite. Tabii hiç bitmeyecek bir üniversite. Peki bu korkular, endişeler, stresler hiç mi bitmeyecek kaç yaşına gelirse gelsin?
Şöyle söyleyeyim çocuk. Maalesef biz insanoğlunun en önemli özelliği abartabilmek. Biz her şeyi çok güzel abartabiliyoruz. Özellikle modern yaşamda doğadan koptukça, doğadaki örnekleri görme şansımız azaldıkça sanıyoruz ki çocuğu biz yapıyoruz, çocuğu biz hayatta tutuyoruz ve çocuğu biz başarılı kılacağız. Böyle bir garip bir algı oluşmuş bizde. Biyolojik alemde anne ve babanın görevi mesela özellikle bu işte bizim de dahil edildiğimiz işte primatlar denen bir canlı grubu var. Mesela en yakın örneği hani tip olarak da sosyal yaşam olarak da benzerler maymunlara bakarsanız. Yavru hayatta kalmayı öğrenene kadar annesi babası arkasındadır ve sonra yavru hayatını kendisi idame ettirir. Biz şimdi çocuğa ev bak bırakmaktan tutun işte Türk annesi modeli diye bir şey var. 40 yaşında çocuğun sırtına hırka koymaya çalışan anne modeli var mesela. Çocuk 40 yaşına gelir hala üşüyeceksin sırtına hırka. Şimdi bu biraz biyolojik sınırlarımızı aşıp meseleyi acık abartmak oluyor. Şunu söylemeliyim.
Ama 14 yaşında da aynı, 40 yaşında da
aynen
aynı.
Öyle, aynen öyle. Şöyle biraz biyolojiyi kuş bakışı incelersek, yani diğer canlılar ne yapıyorlar diye bakarsak orada çok büyük dersler var. Biz beyin gelişimi çok hızlı gerçekleştiği ve daha doğduktan sonra da devam etmesi gerektiği için erken doğan bir canlıyız insan olarak. Çok erken doğum yapıyor insanlar. Aksi takdirde doğum yapamazdık. Kafa çok büyüyecekti. Bundan dolayı çok uzun süre bir yavru bakımı gerekiyor. Ama bu çok uzun süre dediğim süre 3 sene falan. Hayvanlar aleminde rekordur bu. En fazla bize açık ara. Ve bu dönem tamamen sevgi, ilgi, şefkat ve oyun dönemidir. Şimdi bu dönem annenin, babanın en fazla görevli olduğu dönem. Ondan sonra ergenlik yaşlarına gelmeye başladığında artık birey olma süreci başlayınca annenin babanın yavaş yavaş bu sahneden çekilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Yönlendirici, bilge ve hayat tecrübelerini gerektiğinde paylaşıcı, böyle guguklu saat gibi sürekli tepede anlatan değil de gerektiğinde paylaşıcı, yol gösterici bir durum sergilemeleri gerekiyor. Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Biz çocuklarımıza hep öğütler vermeye, onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İnsan çocuğu, insan genci. İster annesi olsun, ister babası olsun. Hiç kimseden sözle öğüt almaz, sözle öğrenmez. Biz sadece taklit ederiz. Aynalama sistemi diye bir sistem var bizim beynimizde. Ayna nöron sistemi. Ya bir insan bize gülümsediğinde biz de otomatik olarak gülümsemek zorunda kalıyoruz. Bir insan bize çatık kaşla baktığında bizim de kaşlarımız çatılıyor. Mesela anneler bebeklere yemek yedirirken lütfen özellikle küçük bebekler olan anneleri herkes dikkatli izlesin. Kaşığı uzattığında anne kendi ağzını açar. Ve bebek de otomatik olarak ağzını açar. Hiçbir anne ağzı kapalı çocuğa yemek yedirmeye çalışmaz. Bilir ki o çocuk da taklit edip ağzını kapatacaktır. Dolayısıyla bütün davranışları böyle öğreniriz. Biraz bu sistemin nasıl çalıştığını anlarsak, çocuklarımıza öğüt vermektense doğru örnek olmanın ne kadar önemli olduğunu fark edeceğiz. Çocuklar bizi taklit ederler ve iki temel şansımız vardır. Bizi seviyorlarsa, aramızda sevgi ilişkisi iyiyse bizi taklit ederler. Bize gıcık oluyorlarsa ne yapıyorsak tam tersini yaparlar. Aslında denklem biraz böyle çalışıyor.
Öyle çalışıyor.
Dolayısıyla çok abartmamak lazım. Ergenlik dönemi ve sonrasında anne baba hayat tecrübelerinden faydalanacak, işte danışılacak ve ömür boyu sevilecek insanlar. Ama evet, her insanın kendi hayatı var ve benzersiz. Bunu unutmamamızı çok açıkçası istirham ediyorum herkesten. Bu çok önemli bir handikapımız çünkü toplumsal
olarak. Evet, çok
olarak
teşekkür ediyoruz bu arada. Süremizin de sonuna geldik.
Evet, bu
ne
konu
yazık ki
bitmez.
Anneler konuş bitmez gerçekten. Emekleri ödenmez.
Evet, çok çok
bir
önemli.
Bir kez daha, bin kez daha annelerimizin o güzel gününü kutluyor. Ellerinden öpüyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Profesör Doktor Sayın Sinan Coğanan'dı. ENBE'in Bilimsel Kurul Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi. Bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler yine başkentte sizleri bekliyor olacağız. Görüşünce.
Teşekkürler. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri.